Herkese selam, ben Pınar. Keyifli Alışkanlıklar Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün keyifli alışkanlıklarda bir seriye devam ettiğimizi zaten dinliyorsanız biliyorsunuzdur. Sanatçının Yolu serisinin 6. haftasındayız. 6. haftanın konusu bereket duygusunu yeniden kazanmak. Şimdi ben bir soruyla başlamak istiyorum. Bereket tanımını nasıl yaparsınız? Yani size göre bereket ne demek? Yani bunu sorma nedenim şu, maddi bir tarafta da olabilir. İşte en genelde bereket deyince evimizde buğday ve diğer baklagillerin olup olmamasıyla ilişkilendiririz bereketi. Ya da bir işle ilgili neler üretebileceğinizle alakalı bir bereket. Yani bir içerik üretirsiniz ama o bütün her yere yayılır ve size geri dönüşleri kat ve kat olur gibi gibi. Sizin için bu tanım nasıldır? Yani bir düşündüğünüzde. Çünkü bereket duygusunu yeniden kazanabilmemiz için öncelikle bereketi tanımlamamız gerekiyor. Yani biz niye tekrardan dönüş yapacağız? Bir bunu anlamamız gerekli. Öncelikle diyor ki, yaradan olarak neyi tanımlıyorsun ve senin için ne anlam ifade ediyor? Nasıl, iyi mi, kötü mü, kadın mı, erkek mi, nasıl bir şey sence? Bir bunu tanımla ve onun bereket tanımı sence nasıl? Ve gerçekten de paraya bakışı, berekete bakışı, işte lükse bakışı nasıldır ve sana göre nasıl olmalıdır gibi. Biraz oraları anlamaya ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Aslında ben burada bu bereket konusunun biraz da kişinin yine çocukluğunda, yine hayatı ilk tanımladığı zamanlarda yattığını düşünüyorum. Örneğin sizler baktığınızda parayla ilgili inanç alışkanlıklarınız neler? Yani para gelir gider mi? Para her zaman var mıdır? Para her zaman yok mudur? Ve kolay kazanılır mı? Mesela kolay kazanılma fikrine sahip değilseniz, yani para zor kazanılır dediğimiz noktada mutlaka parayı zor kazandığımız işlerde kendimizi buluruz. O yüzden de paraya karşı inancımız kolay kazanılabilir bir şeyse, örneğin çok basitten, belki de çok keyifle yaptığınız bir şeyden çok deli paralar geldiğini varsayarsanız bu sizi rahatsız edebilir. Belki böyle tesadüfen gelmiştir ki genelde bu inançta olan insanlara hiçbir zaman kolay para gelmez. O yüzden buradaki hani parayla olan bağınız, paraya karşı bakışınız, inancınız ne burada? Bunları biraz bu hafta sorgulayalım diyoruz ve bir de zaman zaman tam bolluğu hissetmediğimiz durumlarda çok talepkar olabiliyoruz. Daha fazlası, daha fazlası. Aslında bu daha fazlasını da bir bakmak lazım. Neden? Çünkü orada o bir şeyleri kaçırma, daha fazlasını isteme, ne görüyorsak onu isteme belki de bizim aslında yeterli hissetme duygumuzu da azalttığını ve düşürdüğünden biraz da kitap bahsediyor ya da benim çıkarımım böyle. Gerçekten de öyle. Bir şeyleri daha fazla daha fazla evet olsun, çok güzel gelişim her zaman iyi ve beklentiyi yüksekte tutmak da zaman zaman iyi. Çünkü gideceğimiz yolda hızımızı arttırır. Bir yere ulaşmayla ilgili örneğin kısıtlı zamanımız varsa daha hızlı hareket ederiz. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir bitirmeniz gereken iş var. Bir saatiniz kalmasıyla bir ayınızın kalması arasında yapacağınız performansta, yapacağınız üründe çok da farklılık olmayacaktır. Ancak o bir saatte yaptığınız daha kısa sürede ve bir aylık kadar yapabilir halde olabilirsiniz. Yani zaman ne kadar kısıtlıysa, bir şeyler ne kadar kısıtlıysa eforu daha fazla sarf ediyoruz ister istemez. Ama örneğin planladığınız şeyi bir süre koyduğumuzda, örneğin 2 aylık bir işi 2 hafta gibi bir sınır koyduğumuzda ya da 5 gün gibi bir sınır koyduğumuzda yine yapabiliyoruz. Hani o son dakika yaptığımız eylemler var ya, yine yaptım ben. Hani evet, içime çok çok sinmedi ama İdare edercesine yaptım dediğimiz noktalarda. İşte bu açıdan baktığımızda da geniş bir alan tanıdığımızda, yani daha fazla istekte bulunduğumuzda, daha fazlası olsun istediğimizde de biraz, şimdi ne alaka ben bu konuya girdim. Aslında burada demek istediğim şu, yani daha fazlasını istemek evet güzel, bizi harekette, heyecanda ve çabada tutar ama bu yorabilir, yetersiz hissettirebilir. Örneğin şöyle düşünelim, yine bir projeyi 2 ayda bitirmeniz gerekirken o 4 ay olduğunda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Çünkü beklenti 2 ayda yapılmasıydı. Biraz buralarda dengeyi sağlamak gerektiğine inanıyorum. Gerçekten biz bereket tanımını zamanla yapmış oluyoruz. Yani bereketli zamanda birçok şey yapıyor olabilmek, hani benim tanımım yine. Hani dediğim gibi bu kişiden kişiye kesinlikle değişiyor. Tabii ki genel toplumda kullanılan bir tabir olduğu için o paradigma orada benzer tarafa da dokunuyordur. Ama yine hayatlardaki örneklerimiz farklı olduğu için o yüzden algımız farklı yerde olabilir. Eğer hani sizin de bereket, üretim gibi konularda bakış açınız farklıysa mutlaka bana yazın. Orada üstüne illaki konuşmak isterim. Diğer taraftan hani burada önemli noktalardan biri daha fazlasını iste ama daha fazlasını isterken kendinin yeterli olduğu konusunu da es geçme, yetersiz hissetme, sürekli bir şeylerin peşinden gideyim derken aslında o zamana kadar yaptığın ya da 10 birim yapacakken 3 birim yaptığın konuda da 3 birim yapmanın yeterliliğini de hisset, onu es geçme. Çünkü orada biz yetemiyorum, yetemiyorum, yetemiyorum dediğimizde de o zamanı bir türlü tutamıyorum dediğimiz noktada da aslında o bereketi orada kesiyoruz. O yüzden buradaki algımızı da bu tarafta tutmakta fayda var. Şöyle yine kitabın böyle notlar kısmında sözler var. Raymond Charles Barker demiş ki, para eylem halindeki tanrıdır. Bilmiyorum ne dersiniz, ne kadar doğru, işte neyi tam anlatıyor ama ben şu cümleyi daha çok sevdim. Paul Hawken demiş, yaşamımızda sizi mutlu, doyumlu, hatta sevinçli kılacak bir şey yapmak için her zaman yeteri kadar zaman ayırın. Bu ekonomik esenliğiniz için başka herhangi bir unsurdan daha etkilidir. Bunu bu sabah tekrardan tabii ki kayıt ederken kitaba dönüp bakıyorum notlarıma. Onu okurken fark ettim. Bu sabah kalktım. Normalde yürüyüşümü yaparım. İşte bir şeyler için hani bir rutinim vardır. Onları sıralamaya devam ederim. Ama bugün kitabımı elime aldım. Böyle güneşin camdan yansımasına baktım. Güzel bir müzik açtım. Yine yazdım sabah sayfasına. Anı yaşadım. Böyle o sessizliği, sabahın sessizliğini dinledim. Aslında bu beni mutlu ediyor, sevinçli kılıyor ve her zaman bu vakti böyle rahat rahat veremiyorum. Ve çok daha bolluk hissi tam buysa yani budur. Yani zamanı bol bol kullandığımı hissettiğim bir gün oldu. Arada yapmak gerekiyor. Tabii ki her zaman yine diyoruz hani zamanımız kısıtlı, işte koştururuz falan. Ancak bazen böyle özellikle hafta sonları bir günü, İki günü bu şekilde geçirmekte fayda var. Böylelikle zamanı yönetebilme, zamandan keyif alma, anı yaşama bir de şey oluyor. Akışa girme kısmı, yani koşuşturma, o to-do listleri yaparken koşuşturma kısmında nasıl geçtiğini anlamıyoruz ama böyle bazı zamanlar durup da ortamı dinlemek, anı yaşamak zamanı daha da uzattığını hissediyorum ben. O hızlı geçişi biraz böyle yavaşlatıyor. Tamamen zaman bence göreceli. Bazen süreye bakıyoruz 1 dakika geçmiş, bazen bakıyoruz 10 saat geçmiş, hiç anlamıyoruz. O yüzden biraz bizim kontrolümüzde gibi. Bilmiyorum ne dersiniz? Kitapta güzel bir cümle daha var. Gerçek tıkanıklık nedeni. Bu tıkanıklığı şöyle ben tanımlıyorum. Yani bir şeyleri erteleme, işleri biriktirme, ilerleyememe, hareketsiz kalma kısmından bahsediyorum. Kısıtlanma hissimiz ve güçsüzlük duyumuzdur diyor. Yani burada kendimizi harekete geçirme ile ilgili bir kere o zaten bir şeyleri kısıtlıyor. Zaman kısıtlı, önceliklerde bir kısıtlama, kendine örneğin vakit ayırmada. Burada bir güçsüzlük duygusunu da hissettiğimizden bahsediyor. Bence kesinlikle haklı. Bir şeyleri kontrol etmediğimizde maalesef güçsüz hissedebiliyoruz. Ama temelde diyor ki kendine bak, yani kendini seç, kendini önceliklendir. Her zaman başkaları için zaman ayırıyorsak ve kendimiz için ayırmıyorsak orada yine bir durup düşünmekte fayda var. Biraz önceliğimiz kendimizde olmasından bahsediyor burada. Ve Tolstoy'un bir sözünü bu kitapta gördüm. Gerçek yaşam küçük değişikliklerle yaşanır. Bunu tabii ki hayattan zevk almak, sevdiklerine vakit geçirmek, zaman zaman kendinle vakit geçirmek, hatta mümkünse her gün, en azından haftada bir gün kendinle buluşma yapmak, daha önce çok keyif aldığın şeylere geri dönmek bu kitapta en çok vurgulanan taraflar. Bir de şey vardır, bir şey gerekli, yapmam gerekli, çalışmam gerekli, almam gerekli gibi gibi gibi, o gerekliler zaten o bolluğu bir kere kestiğinden bahsediyor. Bu cümle yapısı, yani aslında kullandığımız sözcüklerin, cümlelerin de bizim o bolluk enerjimizi, ya biraz buradan enerjiden bahsetmiyor aslında ama ben yine buradan hani enerji olarak algıladığım için o bolluk enerjisini kestiğinden bahsediyor. Yani burada birincisi cümlelerimizin çok önemli olduğunu, yani bunu fark ettiğimizde hemen yenisini, olması gerekeni yazıp bunu bol bol tekrarlamaktan bahsediyor. Diğeri de eylemde olmayı tabii ki, yani ufak da olsa, tam olmasa da. Mesela burada şu çok güzel bir örnek var. Varsayalım ki bir konuda tıkandınız, bir projeyi bitirecektiniz. Olmadı. Gidin yemek yapın diyor. Zaten görevleri arasında da var. Gidin bir çorba yapın ya da bir kahve yapın. Yani bir şey üretin orada. Böylelikle harekette olma, yani zihnimize de bunu veriyor ve enerjisel anlamda da bir hareket halindeyiz. Benim önerim de sabahları mesela yürüyorum. Bazen insanlar tıkandığında da hep önerdiğim odur. Yani çık yürü, hareket halinde ol, işte spor yap, koş gibi. Gerçekten hareket hareketi getiriyor, birbirini tetikliyor. O yüzden siz de eğer böyle hani of canım hiçbir şey yapmak istemiyor, elim kolum kalkmıyor dediğiniz noktada mutlaka zorlayarak böyle biraz daha enerjisi yüksek aktivitelerde müzik açın, oynayın. Böylelikle o hareket hareketi getirecek ve daha sonra aslında o tıkandığınız noktada oturup başına bir şeyleri yaparken kendinizi bulacaksınız. Bu böyle nice, hani kendi deneyimimden de gördüğüm bir öneri. Normalde çok öneride bulunmuyorum bir koç olarak. Hazır podcast'te koçluk yapmıyorken bol bol öneride bulunayım diyorum. Şimdi bir bölüm var. Yine bu ödevlerden biri bence. Diyor ki önümüzdeki hafta paranızı nasıl harcadığınızı keşfedin diyor. Yani ne yapın? Küçük bir not defteri edinin. Bir hafta boyunca nerelere para harcadığınızı yazın. Miktarında yazın. Sonra haftanın sonunda bir bakın. Nerelere öncelik veriyorsunuz? Yani gerçekten değerlerinizle uyuşan alışverişler yapıyor musunuz? Paranızı oralara harcıyor musunuz? Yoksa tamamen bilinçsizce akışta kaldığınız ve aslında karar verirken de çok da bilinçli olmadığınız şeyler mi alıyorsunuz? Paranız nereye gidiyor? Bir hafta bunu değerlendirin diyor. Ben bunu yapmıştım ama tekrardan hani bu an tekrardan yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten bazen ipin ucu kaçabiliyor. O yüzden de kontrol edebilmek için bir şeyleri ölçmek gerekiyor. Ben biraz tabii ki burada çok güzel cümle tamamlamalar var yine. Örneğin birkaç tanesini söyleyeyim. Parayla ilgili hani değerimiz, daha doğrusu bakış açımız nasıl diye bir alıştırma yapmış. Örneğin birinci nokta, hani bu çok uzun ama yine birkaç tanesini söylemek istiyorum. Mesela paralı insanlar nokta noktadır. Para insanları nokta nokta yapar. Eğer şöyle olsaydı daha çok param olurdu. Nasıl olsaydı daha çok paran olurdu. İşte babam para için şöyle düşünürdü nokta nokta. Annem her zaman paranın şunu yapacağını düşünürdü gibi cümleleri tamamlamanızı istiyor. Yine devam edeyim. Mesela ne var? Param olsaydı nokta nokta nokta. Eğer gücüm yetseydi nokta nokta nokta. Düşünüyorum ki para şudur. İnsanlar paranın nokta nokta nokta, ne derdiniz gibi böyle cümleler. Bunları eğer vakit bulabilirsem Instagram'dan ya da işte açıklama kısmına yazarım. Sizler de böylelikle onu tamamlamış olursunuz. Görevlere gelelim. Görevlerde birincisi, bunu okuduğum zamanlarda böyle özellikle yaz olduğu için böyle kıyıdan, plajdan çok güzel taşlar toplamıştım. Diyor ki 5 güzel ve ilginç taş bulun diyor. Bunlar sizin yaratıcı bilincinizin anımsatıcısı olacak. Yani bir şeyleri üretmekle ilgili her birine, mesela işle ilgili üretmek gerekiyorsa bir tane taşı onun anımsatıcısı. Üstüne belki yazabilirsiniz, boyayabilirsiniz. Yanınızda taşıyabileceğiniz büyüklükte olmalı diyor. Ve bunları taşıdığınızda ve bunları gördüğünüzde her zaman üretmeniz gerektiğini hatırlatacak size diyor. Çünkü alışkanlıklarda da hep bahsediyoruz ya, işaret, rutin, ödül. Yani üretmeniz gerektiğini nasıl anlayacaksınız? Belki böyle küçük objeler, hani taş olmayabilir, bir anahtarlık olabilir, size hatırlatacak. Üretmenin, ya tıkanmamanız gerektiğini hatırlatacak, o gücünüzü hatırlatacak bir ufak obje olmasından bahsediyor görev olarak. Bunu bulun. Diğer bir görev ise temizleme diyor. Yani eskimiş 5 tane giysiyi atın ya da verin. Bakın tam da bahar mevsimindeyiz. Biraz değişim ayındayız. İşte kıyafetlerimizi, dolabımızı değiştirirken mutlaka çıkartabileceğimiz, temizleyebileceğimiz yerler vardır. Biraz değişim iyidir, biraz tadilik iyidir. O yüzden en azından 5 tane bu hafta dolabınızdan, gardırobunuzdan çıkartın ya da evde bir eşyayı da çıkartabilirsiniz. Böylelikle bir hani o enerjiyi değiştirme kısmında görev olarak vermiş. Yaratmada az önce bahsettiğim gibi bir şey pişirin diyor. Bu çok keyifli. Tabii ki illa hani şeker kullanmıyorsanız ona bağlı işte salata olabilir, yoğurt olabilir. Onları hazırlayabilirsiniz. Ama böyle anda kaldığınız, keyifle yaptığınız bir şeyler pişirin diyor. Genelde engellenmiş hissettiğinizde bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi yürüyüş de olabilir. Bir şeyler de mutfağa girip pişirmek buradaki enerjiyi harekete geçirecek ve bizi de aslında harekete geçmek istediğimiz konuda da eylemde olmamızı sağlayacak. Diyor ki 5 tane arkadaşınızla iletişime geçin ama diyor karşılıkta alabileceğiniz kişiler olsun bunlar. Yani böyle havada kalmasın. Sohbet edin, açın telefonla konuşun. Bunu tabii ki daha önce mektup yazın, posta atın demiş ama tabii ki böyle bir şey değil. WhatsApp'tan da yazılabilir ama konuşmak en güzeli. O yüzden 5 tane arkadaşa bu hafta ulaşıyoruz ve daha sonra geçmişteki diğer haftalarda yaptıklarımızı bir göz geçirin diyor bu hafta. Yaşamınızda yeni bir akış var mı diyor. Yani bir bakın, bir şeyleri yaparken akışta kaldığınız, keyif aldığınız neler var? Bunlara bir bakın. Eğer hoşunuza gitmeyen bir şeyse kabul etmeyi bu hafta görev olarak bilin. Yani evet, bu duruma girdim. Çok da memnun değilim ama bunu kabul ediyorum ve beklemediğim tarzında bir bakış açısıyla olmamızı söylüyor görev olarak. Bir de parasal durumlarla, refahla, bereketle ilgili yine size hatırlatma olacak. Yine baktığınızda içinizin açılacağı bir imgeleme tablosu, vizyon tablosu da olabilir. Bulundurmanızı öneriyor, ödev olarak veriyor. Burada aslında şunu söylemek istiyorum bu haftada. Yani biraz bereketi tanımlamak, biraz mevcut eylemlerimizi harekete geçmeyle ilgili. Bakın artık hani neden geçmiyorum değil de geçebilmekle ilgili bir görevler ve öneriler var. Eylem eylemi getirir. Bunun altını tekrardan çiziyorum. Ve aslında baktığımızda ufak da olsa hep diyoruz ya 2 dakikalık hali, 5 dakikalık hali yapmak bizi eylemde tutuyor ve enerji akışını devam ettiriyor. Bu haftayı bugün sonlandırıyorum. Umarım faydalı ve keyifli bir bölüm olmuştur sizler için. Etkileşimler gayet güzel gidiyor. Bilgilendiriyorlar sağ olsunlar. Ve 12 hafta tamamlandıktan sonra normal rutinimize döneceğiz. Ve daha fazla yeni yıla yönelik çalışmalarla podcast'te kayıda devam etmiş olacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum.